Ayrım 23, Damağası Kemal Tahir, sayfa 266. Çorumlu'nun tren yolunda çalışmış işçi takımından birkaç kişi vardı. Bunlar salıdan makkabın açtığı deliği, buna yerleştirilen dinamit lokumunun gücünü bildiklerinden pek telaşlanmadılar. Göğüslerinden iterek kendilerini uzaklaştırmak isteyen askerlere direndiler. İlk patlama çocukların şişirip duvara vurdukları kese kağıdı gibi çok gevşek, daha doğrusu düpedüz cıvık bir şeydi. Karakaya'dan ancak el kadar bir parçayı koparabilmişti. Uzağa sürülen Çorumlular önce birbirlerine baktılar, sonra ellerini dizlerine vurarak çırpınıp "Hay anan öyle Kürdoğlu" diyerek askeriyenin lağımcı çavuşunu kınadılar. Bunun üzerine Kürt çavuş öfkeye binip ve de ayrıca namus edip hava kuvvetleri lağımcı takımının gücünü şu densiz Çorumlulara göstermek için bu kez iki dinamit lokumunu bir edip deliğe sürdü. Çorumluyu bu kez büsbütün uzaklaştırdı, fitili ateşledi. Gene bildiğimiz cıvık patlama, gene el kadar parça. Bu kez yüzbaşı onur etti. Lokumları, fitilleri yanına istedi. Bir zaman nem alıp almadıklarına baktı, kokladı. Şüpheli bir şey göremeyince öfkeye binip kudurdu. Mahalleye bekçiler, askerler koşturup milleti uyardı. Evinin damına, temeline güvenemeyenlerin dinamit atımı son bulana kadar evlerinden dışarı çıkmalarını, kundaktaki çocuklarını da yanlarına almalarını, dilerlerse değerli eşyalarını da içeride komamalarını, başkaca ocakları, mangalları, varsa yemek sobalarını söndürmelerini emretti. Bunu duymasıyla Çöplü mahallesine ve de Çorum'un öteki mahallelerine bir bağırışma düştü ki Hatap boğazına Moskov dayandı, haberi gelse böyle olmaz. Uzatmayalım, askerinin lağımcı takımı Osmanlı ülkesine gaz yağ kuyusu açacağım diyerek şu kadar 1000 liralık dinamit lokumu, kapsül, fitil harcı, nice nice matkap körletti. Koca Tanrı'nın işine bakmalı ki karataşı kum gibi ufaladı. Başkaca yakın mahallelerde sağlam cam, çatlamadık duvar, korkudan çocuğunu düşürmedik gebe karı komadı. Ne çare ki peygamber şehitliğinin bağrında cehennemin gayya kuyusu gibi açılan hendekten gaz yağ şurada kalsın, bir damla su çıkmadı. Oysa Çorum'un kuyu kazıcıları ve de çorakta bir saate vardırmadan su bulucuları, buralarda 2-3 arşına varmadan saldıkları kuyuların nasıl dolacağını değil, buldukları kaynağı nasıl gemleyeceklerini bilemeyip, "Şaştık Allah, şaştık" diye kıvranmaktaydılar. Çorumlu bunu bildiğinden şehitliğine el vurulmasını, peygamberimizin gönlüne hoş varmadığından hiçbirinin şüphesi kalmadı. Yaşlılar "nasılmış bu böylece" diye gizliden sevindiler. Buraları mekan edinmiş mezarlık ovardaları "yektir Allah yek" diyerekten parmaklarını şakırdatıp tenhada 2-3 kez göbek çalkayıp öpüştüler. Karakaya parçalandıktan sonra yüzbaşı durumu bildirip alaydan talimat istedi. Alay tümene, tümen kolorduya sordu. Hiç kimse Çorum'a lağımcı birliğinin neden yollandığını bilmiyordu. Robert Koleji bitirmiş bir yedek subay tercüman Amerikalılara sormayı salık verdi. Amerikalılar ki Türkiye'de pire zıpladığından haberliydiler. Şaşılacak bir iş, bu lağımcı birliğinin Çorum'da ne aradığını bilmiyorlardı. Fakat işin önemli olması ihtimali vardı. Washington'a buradakilerin iyice esrara düştükleri hakkında rapor verilmişti. Amerikalı zenci çavuş alınlarından bu lekeyi silmek için Pentagon'a gayet ayrıntılı bir rapor yazdı. "Aman dikkat, durum hiç bozulmasın. Uzmanlar gelene kadar olduğu gibi korunsun. Libya'dan, İran'ın Abadan'ından uzmanlar yola çıkarılmıştır" diye karşılık geldi. Başkaca Çorum mahallesinden Ankara bu petrol kuyuları için sabah akşam gayet ayrıntılı raporlar istedi. Vali Paşa bu işi Bayındırlık Müdürlüğü'nün su mühendisine aktardı. "Safsaklayan ağır cezaya verilir" diye bir de 3 aylık gizli emir yolladı. Mühendis bir zaman kendi gitti geldi, sonra tafsatıp katibi, daha sonra odacıyı, biraz daha geçince de odacının ilkokula giden oğlunu gönderir oldu. Oğlan sabah akşam gidip bakacaktı. Biraz geçince çocuk da usandı, oralara hiç gitmeden "tahta perdeler yerli yerinde duruyor" diye haber getirmeye başladı. Askeriye ciddi olduğundan merzifon işi daha sağlam tutmuş, biraz incelemiş, kara taşın parçalanmasını yeter görmeyerek biraz da toprak kazılmasını emretmişti. Kamyonlarla azınlıklardan kurulmuş amele taburundan birkaç manga gönderildi. Bunlar 20 günde 20 kamyon kadar toprak kazıp dere boyuna döktüler. Emirde her kamyon topraktan biraz örnek alınıp bir torbaya koyulması, torbanın ağzı mühürlenerek Washington'a yollanmak üzere Ankara'ya postalanması yazılıydı. Yapılıyordu. Günlerden bir gün, daha doğrusu gecelerden bir gece, lağımcı takımı amele mangasını alarak savuştu gitti. Bunun nedenini Vali Paşa epey araştırdıysa da hiçbir şey öğrenemedi. Biraz daha üsteleyince devletin askeriye gizlisini niçin öğrenmek istediği ürkütücü bir dille soruldu. Zati Ankara çoktandır bu çorum petrol rezervi işinden bezmişti. Bir uygun suçlu bulup yükleyip kurtulmak istiyordu. Fukara valinin arkası olmadığı anlaşılınca aranan suçlu bulunmuş oldu. Adam hemen merkeze alındı. Vali apar topar merkeze alınınca o zamana kadar ortada görünmeyen taşeron elinde bir dilekçe olduğu halde meydana çıktı. Şu tarihli, şu numarayla yapılan açık arttırmanın konusu olan inşaatın kanunsuz olarak durdurulduğunu, inşaat alanına hiçbir gereği olmadığı halde tahta perde çekildiğini, resmi kişilerce çalışacak işçilerin alana sokulmadığını, bundan gelecek zarar ziyanı bundan böyle yasaklayanlardan isteneceğini, dilekçe tarihiyle taşçıları çalıştırmaya başlayacağının bilinmesini diliyordu. Ertesi sabah peygamber şehitliğine taşçıların altında çalışacağı çadır kuruldu. Üstü taze dallarla kapatıldı. Taşçılara gölgeye yerleşip çakçaka başladılar. Taşerondur beriden birkaç kamyoncu dolaşarak her bir yüke 1 lira vermek şartıyla 1500 kamyon toprak çektiklerine dair makbuzlar topladı. Bunları hükümata götürüp 1500 kamyon toprak atmış gibi 15 bin lirayı çekti. Çorum yeni cezaevinin yapımı böylece gerçekten başlamış oluyordu. Yapım biraz demir, biraz çimento, kara borsasıyla sürdürüldüğü için ikide bir dar boğazlara girip çıkıyor, bunaltıya düşüp kurtuluyordu. Gerek yapım, gerek adam, gerekse topluluk veya memleket olsun, bir yerde dar boğaz lafı insanlara bir şey anlatmaya başladıysa, orada yol kesicilik, kır haramilik, karlı iş haline gelmiş demektir. Bunalımın her çeşidi ise soyguna tekerlenmiş memleketlerde alıklığın alıp yürüdüğünden başka hiçbir şeyi ispatlamaz. İstemezler böyle söyledilerse de dar boğazlara gire çıka, bunaltılara düşe kalka Çorum'un cezaevi peygamber şehitliğine dağ gibi kuruldu. Kurulurken yakın mahalleli oldukça sebeplenmiş, garip ustalara oda kiralanıp bekar çamaşırı yıkayanların elleri biraz para görmüştü. Başkaca Ankara hükümetinin defterinde Çorumlu yiğitlerin ne kadar zorlu yazıldığı da bu sıralar cezaevi yapımında belli oldu. Demirin kara borsalığında bilek kalınlığındakini duvarların içine koyulduğu, dört yanına da gene kara borsada kimya gibi satılan çimentonun yarımşar arşın doldurulduğu görüldü. Temele gelince değil fukara hükümlüler, gaz yağı rezilliğinde buraya gönderilen Merzifon askeriyesinin lağımcı takımı gündüz gözüne dinamit ataraktan çalışsa kıymık koparmak mümkün değildi. Böylece Çorum'un demir iskeleti betonla sarılıp döktürülmüş yeni cezaevine girenin çıkması gününü bitirmeye bağlıydı. Ağır cezaya çarpılan gitti gider demekti. Bundan başka bu cezaevi Osmanlı ülkesinde eşi bulunmayan tek cezaeviydi. Sağlamlıktan yana Sinop Kalesi zindanının papucunu dama atmış bir Hazreti Yusuf makamı, bir cenabet mahpus damıydı. Birçok dar geçitlerden geçmiş ve de birçok bunalım çukurlarına girmiş çıkmış bir cenabet mahpus damı olduğu için de yapılalı çok olmadığı halde çok şey görmüş, hakçası görmediği rezillik, alıklık, hüner kalmamıştı. Bunların arasında kitaplısı yoksa da elbet casus da vardı. Bunlar birbirlerine pek benzemeseler de gerçekten casuslular. Bunlardan birincisi Bulgaryalı İt Koço idi. Kısa boylu, elleri yürürken yere değecek kadar kolları uzun, görmekte zorluk çekiyor gibi her zaman kıstığı için gözlerinin rengi bilinmez bir adamcağız. Bulgarya'nın kralı Boris Hazretleri'nin çoban vatandaşıymış. Sınır köylerinden birinde. Sürüyü otlatırken sınır taşını beriye geçen cilveli bir koyunu kızgın koç kovalamış. Körpe koyun ırzını kurtarmak çabalamasıyla bizim sınıra can atmış. Gözü dönmüş koç böğürerek saldırıp bastırayım derken it koço değneğini vınlatarak gospodinin malını kurtarmaya atılmış. Bunlar ard arda koşarlarken bizim sınır koruyucu devriyeye rastlamışlar. İt koçoya bakılırsa üçü birden yakalanmış. Karakolun çavuşuna bakılırsa koç moç koyun moyun görmemişler. Herif sürünerek sınırı geçmeye çabalamaktaymış. Tutmuşlar gerisini komutanları bilirmiş çünkü akılları ermezmiş. Başka memleketlerde olduğu gibi bizde de askeriyemizin casus yakalayıcı takımı vardır. Bu takım aldığı maaşı hak etmek için arada bir casus yakalamak zorundadır. Yakalayamadı mı ciğeri beş para etmez sayılır ve de akranları içinde yüzü kara olup suratı yerde bulunur. Casus yakalamak işinin zorluğu bizim gibi yedi düveli savaş alanlarında yenip vatanı kurtaran toplumlar yedi düvelle barışık olduklarından, kısacası yurtta sulh, cihanda sulh dediklerinden her düvelin casusunu suçüstü de bastırsalar tutamazlar. Hele bu casuslar İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın casusları iseler hiç dokunamazlar. Çünkü bunlar bizim ruh gibi dostlarımızdır. Rus'un casusunu da tutamazlar. Çünkü Rus da dosttur ama doğrusu can düşmanımız olduğundan casusunu yakalamak hiç gerekmezdi ve de yararlı sayılmazdı. İtalya Mussolini'nin zamanında zorlu düşman sayıldığından domuzu kışkırtmayalım diyerekten casuslarına katiyen el sürülemezdi ve de casusluğu sırasında zorluğa uğradığı görülse casus yakalayıcılarımıza işlerinin kolaylaştırılması emri verilmişti. Başkaca bizim kurtulmamız batılılaşmaya bağlı bulunduğundan, bu casus besler milletlerin hepsi de batılı olduğundan, hocamız ve de yol göstericimiz sayılan batılıların casus meselesinde bile rahatsız edilmesi gerekmez sayılırdı. İt koçu her ne kadar yakalanıp casus yakalama örgütümüzün ele güne ve de dosta düşmana karşı yüzünü ağırtırsa da, Çorum cezaevine geldiğinde kılık bakımından adam içine çıkacak görüntüde değildi. Kıçının şayak pantolonu ki Bulgarya'nın milli şayak kumaşındandır, her yanından iyicene incelip delinmiş, fukara koçonun edep yerlerini zor kapatır duruma gelmişti. İçinin Amerikan bezinden gömleği yıkanmadığından çürüyüp dökülmüş olmalı ki sırtında bir karış bezi var yoktu, bunu da boynuna sarılı baskı yeri tutuyordu. Cekete ceket diyenin aklından şüphe edilirdi. Kolları dirsekte, etekleri belde bir rezillik ki, Çorumlu bunun Bulgarya şayağı olmadığını anlayınca birinin bağışı olduğunu bildi. Herifte mendil yok ki yatak yorgan söz konusu edilebilsin. Başkaca bu herif Çorum cezaevine gelene kadar kim bilir kaç mahpusla mı görmüş de hiçbirinden bir eski çaput uydurup içine birkaç boş cigara kutusu, kullanılmış sargı bezini bile malımdır diye koyup koltuğu altına alamamış. Bu sebeple Çorum mahpus damının üst katındaki ağır cezalılar koğuşuna girince ellerini koyup çevresine pek umursamadan baktı. Getiren gardiyan çökük hamarat efendi koğuşa seslendi. ''Bu yiğine Bulgaryalı koça gospodin derler. Suçu casusluk, cezası 5 yıldır. Ağır cezaya gelmesi nedeni cezası tutarından değil, casusluk suçunun korkulu olduğundandır. Bilin de ona göre.'' ''Yuf olsun hamarat efendi. 5 yıl şanımıza yaraşmaz, istemem. Şunu 15'e çıkarmayınca hiç olmaz.'' diyerekten dikilmemiş mi bu yiğit hemşerim kendisini nallayan koca reise? ''Hele sefil uzatmalı, ulan namussuz, sen bizim Çorumumuzu Osmanlı ülkesine maskara mı edeceksin? Merhaba, Allah kurtarsın demeden elin Bulgarya garibine laf bindirmek neyin nesi? Adam casus olmakla hiç adamlıktan çıkar mı sizin Osmancığınızda?'' Hamarat gardiyanlı uzatmalı jandarma Niyazi böyle konuşurken, Bulgaryalı casus kapı dibindeki ranzalardan birinin altında gösterilen yatak yerini ''Sağlam mı, bizi çeker mi?'' anlamına birkaç kez yoklamış, çulu çuvalı bulunmadığı için kuru tahtaya geçip bağdaşı kurmuştu. Önce yakındakiler, sonra daha uzaktakiler ellerini çenelerinden alınlarına götürdüler. ''Hoş geldin arkadaş, safa geldin, Allah kurtarsın.'' ''Geçmiş olsun, aldırma.'' ''Yiğit başına iş gelir, memleket nere?'' ''Öst Avanak Yozgatlı, Bulgaryalıya memleketlere ne demektir?'' ''Yerde bulsan memleket nere?'' diye soracaksın dostum. Zagonu budur mahpus damının.
''Sen bakma bunların zeklenmesine Bulgaryalı, geçmiş olsun.''
Bulgarya'nın casusu Koço Gospodin yumuk gözlerle aşağıdan yukarı demirli pencereden dışarıya bakıyordu. Sanki ne söylenenleri duymuş ne de el sallamaları görmüştü.
''Durun uşak, dilsiz mi bu herif sakın?''
''Evet, bana kalırsa bildiğimiz sağır dilsiz.''
Peki bir herif sağır dilsiz olunca casusluğu nasıl hak edermiş bakalım? Oğlum, gardiyan Hamarat ikinci askerlikte çavuş nişanlarını sahtecilikle takınmalı değil. Bunun burasını bilmeli.
Vah ki senin yozgatlı akılların. Ya buna tapu kütüğünde sahtecilik etti diyerekten 5 yıl 10 ay ceza kesen Yozgat hakimine ben şimdicik. Oğlum, bir adam Bulgaryalı olunca Türkçenin merhabasından ne anlasın? Biz bunun adını ağzından alana kadar müdüriyet odasında senin gibi nice nice katırlara hendek atlattık.
O sizin kendi katırlığınızdır. Çorum gardiyanı Çökük Bey şunu casus diye tutanın diyerekten küfre çekip boyunca sevabı gireceğine.
Yavrum, Yozgatlı mümin tapucu. Gerçek casus böyle olur. Sizin orası adam barınır yerler olmadığından nereden bileceksiniz?
Size geldi mi?
Bizim Çorumumuza geldi mi? Ne sandın, padişah zamanından bu yana bizim Çorumumuz sürgün yatağıdır. Devletimiz, hükümatımız nice nice zapt olmazını buraya dehler. Salt padişah zamanı belleme. Kuvvayi Milliye Cumhuriyeti döneminde de bizim bu Çorumumuz sürgün yatağıydı. En namlı sürgünümüz de gazeteci Hüseyin Cahit Bey idi ki kaleminden kan damlar bir Hüseyin Cahit Bey'imizdi. Şimdinin Halk Partimizde birinciye değilse de tam ikinciye gelen mebusanlarımızdandır. Duyduğum doğruysa milli şefimiz İsmet Paşa'mıza bir hal olursa postuna oturacak mebusanımız işte bu Hüseyin Cahit Bey'imizdir.
Dur oğlum, Cumhuriyet döneminde bu Hüseyin Cahit'i bu Çorum'a sürgün süren yoksa İsmet Paşa'mız değil midir?
Olmakla, sen siyasetle oyun mu oynamaktasın? Bugün bakmışsın çirkefe salmışlar, yarın bakmışsın baş tacı etmişler.
Demek çirkeften çekip çıkarıp bu milli şefimiz İsmet Paşa'mız baş tacı.
Bırakın çirkef lafını da biz casusumuza gelelim. Sen şimdi ne demektesin Yozgatlı? Böyle casus hiç mi olmaz demektesin?
Heye, hiç olmaz derviş ağa.
Dur bakalım, ya sen ne demektesin Hamarat gardiyan ve de neye dayanaraktan demektesin?
Ben demekteyim ki derviş emmi, bu koça yiğit tam 400 dirhem casustur ve de casusun gerçeği hıh demiş burnundan düşmüştür. Nereden mi bilmekteyim? Askeriyenin kıdemli çavuşu olduğumdan bilmekteyim. Erzurum'da fukara Kazım Orbay'ımızın perde çavuşluğunu yaptığımdan bilmekteyim.
Kazım Orbay Paşa'mızın perde çavuşu?
Elbette.
Öyleyse arkadaş, seninle casus üstüne cedel olmaz. Çünkü sen nice nice ünlü casus görmüşsündür. Belki de casus bile yakalamışsındır.
Arkadaş, yalan bundan. Elimizle yakalamadıksa da yakalamamıza çok bir şey kalmadıydı. Gazetelerde okudum belki mi? Savaşın kızıştığı sırada Hitler Arslan'ın Fransa'yı bir vuruşta çökerttiği günler. Sivas dolaylarında görüldüydü ilk kez bu Arslanlı casuslar.
Neli casuslar anlayamadım.
Bildiğin Arslanlı.
Oğlum Çökük, senin karşında Kürt çocuğu mu var? Hadi yıkıl. Yıkıl dedim, sana bugün zararım dokunur.
Vah ki Şaban Çavuş, koca bir kurnalı köyüne muhtar olmuşsun ama heyvah adam olamamışsın. Bu Arslanlı casusların Köroğlu gazetesinde resimleri bile çıktı. Duyduğum doğruysa bunlar Sungurlu'ya uğramışlar. Pire Mehmet Çavuş'un orada karakol komutanı olduğunu bilmediklerinden uğramışlar.
Pire Mehmet'in aralıkta işine.
Pire bunların casus olduğunu görmesiyle bilmiş. Çünkü mal meydanda demir parmaklıklı bir arabada bir koca arslan ki fil gibi bir arslan. Casuslar bir karı bir herifi bir de cin gibi olan.
Hay senin anan öyle sefil Çökük. Şunları arslan oynatır cambaz desene.
Cambaz he mi? Bunlar da bu bizim Osmanlı ülkemizde senin gibi akılsızın bol olduğunu bilip cambaz donuna girmişler ya.
Oğlum Çökük, rezil pire başçavuşu kendin bilmez değilsin. Cambaz karıya iştahlanıp yolunu bulamayınca biraz casusluk bulaştırayım da koca tanrı bir kolaylık verir mi diyerekten.
Orasını ben bilmem. Senin gibi yüreği mülevves bilir. Benim duyduğum Sungurlu'nun körpe kaymakamı Ankara'daki arkasına güvenip bastonunu yere vurarak Pire Mehmet başçavuşa çıkışmış. Toprağımda katiyen casus lafı istemem. Karıya göz koydunsa bunun başka yolları vardı diye bağırmış.
Ha şöyle, yüreğinin fesadını körme kaymakam bilince sefil pire hiç utanmamış mı? Şuncacık adamlığı olan götürüp kendini Kızılırmak'a atmaz mı?
Ah, pire başçavuş da öyle vicdan ne arasın? Az biraz direnecek olmuş. Aman kaymakam bey, ben bunların durum vaziyetini beğenememekteyim. Biz Yunan savaşında çok dubara gördük. Bunlar aslan gezdirmek bahanesiyle vatanımızın haritasını boydan boya çıkarıp almışlardır diyecek olmuşsa da...
Körpe kaymakam mebusandan kaynata sahibisi olduğu için hiç kulak asmayıp kudurma bire başçavuş. Bir adam nasıl bir casus olmalı ki bu temeline tükürdüğüm Sungurlu'nun haritasını çıkarmalı? Ben gerekeni gereken yerlere yazarım. Sen bunları tez vakitte kazağımız toprağından defet hayırlısıyla deyip kesmiş. Bunlar arslanlı casusları yola koymuşlar. Erzurum'un doğu emniyetinde yazıcılık eden Bursalı oğlanın dediği doğruysa, karı casus herifine diyesiymiş ki, bu işin tadı kaçtı. Balkan'dan bu yana bunca milleti uyuttuk, Türk'ü uyutamadık. Tatlı canı kurtarmak istersen arslanı dağa salıp savuşalım demiş. Herif ol görüp razı gelmemiş. Türk kaç paradır diyerekten kasılmış. Başkaca biz nasıl bir adam olalım ki Hitler Efendimizin verdiği bir ödevi kötü Türk'ten korkumuza yarıda bırakalım demiş.
Demek bu herif canına susamış bir terez.
Ha şunu bileydin, ama gözünü sevdiğim Doğu Emniyeti'ni ne yapalım? Evet, onu duydu ki Doğu Emniyetimiz koca Tanrı eksikliğini göstermesin. Sivas'la Erzincan arasında birilerini kavramış kapmış ki tam domuzluk üstünde badeten basıp kavramış. Kavramasıyla da herifin kundurası içinden koca haritayı çekip çıkarmaz mı?
Bizim Doğu Emniyetimiz.
He ya, Doğu.
Ne haritasıymış? Yol mol mu? Alaman'da yok muymuş o zamana dek bizim yollarımızın haritası? Benim bildiğim bizim karayollarında, demir yollarında hep Alaman'ın mühendisleri çalıştıydı başından beri.
Yol kaç para kardeş? Bu haritada toplarımızın yerleri varmış ki cebel toplarımızın bile yerleri varmış.
Ama burası gayet kötü. Peki bunlar yakalanınca hiç utanmamış mı? Sungurlu'nun tıfıl kaymakamı.
Utanınca ne olur? Ben ne zamandır söylerim. Bizim Sungurlu'nun kaymakamdan yana bahtı karadır. Tıfıl kaymakam da işe yaramaz. Sakalı göbeğe bırakmış bunak kaymakam da.
Arslan pire başçavuşumuzun arslanlı casus kerameti meydana çıkınca ne yapmış hükümetimiz? Pireye nişan mişan bahşiş maşiş vermemiş mi çoktan azdan?
Oğlum nişan hani? Nişan mı kodu Gazi Paşa? Osmanlı zagonunda nişan yok ya, eski nişanların takınması da yok. İçini çekti. Evet, fukara pireye hiçbir şey vermediler arkadaş. Duyduğum doğruysa az kalmış ki başı derde gire.
Ne gibi?
Sen bunca zamanın pire başçavuşu olasın, aslan gezdiricilerin casusluğunu sezesin, tıfıl kaymakamı lafıyla bunları mülkün yüzüne salıp, az kalsın ki vatan elden gitmez miydi demişler. İki müfettiş gelmiş ki her bir soruları adam asar iki müfettiş. Sonunda fukara pirenin emekliye ayrılması bundanmış arkadaş. Hükümet işiyle sen oyun mu oynamaktasın? Vah oldu gitti pire gibi başçavuşa.
Boş ver herif, aslanlı casuslara gelelim.
23. ayrımın sonu. Sayfa 278.